Ayrım 7. Mühürlü Sandık. Oya Tatlı Bal. Sayfa 95. Dikkat! Bahçe kapısına gelen Betül, nefes nefese kaldığı için önce derin bir nefes aldı. Yan tarafta çiçeklerini sulayan yaşlı kadın onu hemen fark etti. Telaşla yanına yaklaştı. Betül, "İyi günler Sultan teyze." "İyi günler yavrum. Ne oldu? Soluk soluğa kalmışsın." "Hava çok sıcak. Ben de çok yoruldum." "İdris Ali ve Uzay seninle birlikte değiller miydi?" Başını çevirip sokağa doğru baktı. "Biraz arkada kaldılar. Ben koşup onlardan önce geldim." "Ne oldu? Bir sıkıntı mı var?" "Çok susadım Sultan teyze. Zahmet olmazsa bir bardak su rica edebilir miyim?" O an yalan söylemediği için çok seviniyordu. Gerçekten de çok susamıştı. "Elbette güzel kızım, hemen getireyim." "Teşekkür ederim." Kadının içeri girmesiyle Betül Sena arkasına dönüp kenarda saklanan arkadaşlarına eliyle gelin der gibi işaret etti. Onlar koşar adım bahçeye girip arka tarafa geçtiklerinde genç kız evin kapısına doğru yöneldi. Amacı dışarıya çıkan kadını kapı eşiğinde biraz daha oyalamaktı. Kadın kapıda belirdiğinde kalbi çarpmaya başladı. "Size zahmet oldu, teşekkür ederim." "Yarasın güzel kızım," dedi. Genç kız suyu içip bardağı yeniden yaşlı kadına uzattı. Bir yandan da kadının dikkatini aldığı hızlı nefesten kabaran göğüs kafesine çekiyordu. "Sizi de yordum. Yarasın güzel kızım, sen iyi misin?" "Evet, teşekkür ederim." "İnanın şimdi daha iyi." "Neden bu kadar koştun?" "Onlardan önce gelmek istedim Sultan teyze." Kadın gülümseyerek bardak elinde yeniden mutfağa doğru yöneldi. Betül Sena, sen biraz daha zaman kazandığı için seviniyordu. Başını çevirdiğinde İdris Ali ve Uzay hemen yanı başındaydı. "Sakladınız mı?" "Evet." "Şimdi ne yapacağız?" "Halamın evden gitmesini bekleyeceğiz." "Ya gitmezse?" Konuşmaları kadının gelmesiyle bir anda kesildi. "Geldiniz mi yavrularım?" "Evet halacığım." "Ne yapacaksınız bugün?" "Bilmem, hava çok sıcak. Sanırım bahçede otururuz. Hem dün biz sana söz vermiştik." "Aferin benim akıllı oğluma." Uzay gülerek söze karıştı. "Sizin kömürlükte eski kalaslar var. Şu köşeye güzel bir oturak yapalım. Ne dersiniz?" Yaşlı kadın gülümseyerek baktı. "İyi olur yavrum. Ben de size güzel bir öğle yemeği hazırlarım. Bol mercimekli bulgur pilavını, ne dersiniz?" "Zahmet etme Sultan teyze. Biz ekmek arası bir şeyler yeriz." "Olur mu? Hemen hazırlarım. Hadi siz oturağınızı yapın." İdris Ali arkadaşına dönüp, "O halde Çiğdem'i de getir. Onun da canı sıkılmaz." dediğinde Betül Sena şaşkınlıkla arkadaşına baktı. "Tamam, hemen getiriyorum." diyen Uzay koşar adım bahçeden çıktı. Yaşlı kadın gülümseyerek yeniden mutfağa girdi. Betül Sena'nın yüzünde görevini yerine getirmenin verdiği mutluluk vardı. Uzay gerçekten kardeşini getirmeye mi gitmişti? "Evet." "Ona da mı söylemeyeceksiniz?" "Ondan saklamak istemedim. Dün akşam her şeyi söyledim."
"Her şeyi mi?"
"Evet, her şeyi."
"Neden?"
"Onu bizden ayrı yalnızlığa bırakmak doğru gelmedi. Aynı durumda olduğunu düşünsene, zoruna gitmez miydi? Hem bizden başka arkadaş da yoktu. Ona güveniyorum."
"Çok doğru yapmışsın."
Bahçe kapısında beliren iki kardeşin yüzü gülüyordu. Çiğdem abisinin koluna girmiş ama heyecandan adımları ondan daha önce atıyordu.
"Hoş geldin Çiğdem."
"Hoş bulduk Ali abi. Ablam da burada mı?"
"Evet, buradayım."
"Arka bahçeye doğru gidelim.
Neler olduğunu anlatacak mısınız?"
İdris Ali onun yanına doğru yaklaşıp konuşmaya başladı. "Aslına bakarsan bir şey olmadı. Sandığı bulunduğu yerden çıkarıp içini açtık. Ama yeterince bakmaya fırsat bulamadık. Yoldan gelip geçenler vardı. Biz de yüklenip buraya getirdik. Ayrıntılara şimdi hep birlikte bakarız."
"Buna çok sevindim. Demek ben de her anında sizinle olacağım."
"Evet." Uzay kardeşinin elini tuttu. İçinden bir defter çıktı. Onu okuduğumuzda ne olduğunu daha iyi anlamayacağımız oluyor.
"Peki." Betül Sena arkadaşlarına dönerek, "Benden bu kadar. Şimdi siz de gözünüzü tutun. Beni daha fazla bekletmeyin. Hadi. Hemen gidip sandığa bakalım."
Uzay olur der gibi başını salladı.
birlikte kömürlüğe girdiler. İdris Ali kenarda duran sandığın kapağını açtı. Bence her şey bu defterde gizli. Onu okumadan diğerlerinin ne işe yaradığını anlamamız mümkün değil. Haklısın. Hadi hemen okuyup öğrenelim. Kimsin sen?
İdris Ali bir şelale gibi hırçınlıkla çarpan kalbini sesine bastırmak istercesine ard ardına bir iki kez hızlıca öksürdü. Çoğu yeri kırık eski tahta tabureleri bahçenin en arka ucuna doğru taşıdılar. Böylece konuştuklarını halası duymayacaktı. Uzay, kardeşinin elinden tutarak tabureye oturması için yardım etti. İdris Ali titreyen elleriyle ilk sayfayı açtı. İçinin titremesine engel olamıyordu. El yazısı olduğu için yazıyı ayırt etmekte zorlandığı harflere tüm dikkatiyle baktı. Harflerin bazılarının mürekkebi yıllardır içinde bulunduğu rutubetten iyice dağılmıştı. Defteri biraz daha kendine doğru çekip göz hizasına kadar kaldırdı. İçinde beliren heyecan yüzüne yansıyordu. Başta okuduğunda yine içinde tuhaf bir his belirdi. Bu his korkudan meraka, meraktan tedirginliğe doğru geçiyordu. Elindeki defterin sayfasını açarken tarihin karanlık sayfasını açıyormuş gibi bir hisse kapıldı. Gözlerinde bir anda oluşan nemliliği arkadaşlarına göstermemek için başını iyice deftere yaklaştırıp okumaya başladı.
Merhaba şanslı kişi. Sandığı bulmuş, defteri açmış ve bu satırları okuyorsanız amacıma ulaşmışım demektir. Kim olduğunuzu bilmiyorum ama umarım doğru ellerdedir. Zira kötülük daha büyük kötülüklere neden olur. Bu sandığı bulduğuna göre çok şanslı biri ya da birileri olduğunuz kesin. Ancak şans tek başına yeterli olmuyor. Doğru yerde doğru kararları verebilmekle de alakalıdır. Öncelikle burada yazılanlara inanmanızı istiyorum. Hepsi gerçek. Bu defteri okuyan, dinleyen, öğrenen kişi ya da kişilere sesleniyorum. Değişeceksiniz. Şimdiden sonra hayatınızın hızla aktığını ve değiştiğine tanık olacaksınız. Tüm düşünceleriniz, hatta bakış açınız bile değişecek. Her şeyden, herkesten farklı olacak ve öyle yaşayacaksınız. Yani bir daha asla eskisi gibi olmayacaksınız. Ne kadar ürkütücü değil mi? Büyük bir serüvene çıkmak üzeresiniz. Hazır mısınız? Sizden ricam bu soruyu kendinize bir kez daha sormanız ve yanıtından emin olmanız. Böyle bir deneyim yaşamaya hazır mısınız? Bulunduğunuz durumdan şikayet etmeden, kararlılıkla yola devam edebilecek misiniz? Kırmadan, kırılmadan, incitmeden ve incinmeden sonuna kadar katlanabilecek misiniz? İdris Ali bir an için sustu. Nasıl bir olayın içinde olduklarını düşünmeye başladı. İçinde beliren korku yerini endişeye bırakıyordu. Her şey gittikçe daha karmaşık ve daha esrarengiz bir hal alıyordu. Sonra kafasını çevirip arkadaşlarına baktı. Bakışlarındaki soruların aynısı diğer arkadaşlarının gözlerine belirmişti. Hazır mıydılar? Ya da neye hazır olmalıydılar? Betül Sena şaşkındı. Kırmadan, kırılmadan demek. Ne demek? Kimi, neden, ne için kıracağız diye mırıldandı. Uzayın sıkıntısı sesine yansıyordu. Bırakın sandığın içinden çıkanların anlamlarını. Daha sözlerdeki sır perdesini bile aralayamadık. Sanırım birbirimize karşı daha içten ve daha dürüst olup düşüncemizi içtenlikle paylaşmalıyız. İdris Ali ne yapacağını bilemiyordu. Haklısın. İşte o yüzden bu kararı sen tek başına vermek istemiyoruz. Ne diyorsunuz? Devam edelim mi? Sonuçta ne çıkacağını bilmiyoruz ki. Neye hazır olmalıyız diye söylendi Betül Sena. İdris Ali düşünceliydi. Sonucunu ben de bilmiyorum. Her şey olabilir. Sizi böyle bir bilinmezliğe sürükleyemem. O yüzden devam edip etmeyeceğinize kendiniz karar vermelisiniz. Uzay arkadaşını onayladı. Haklısın. Sorumlu sen değilsin. Herkes kendi kararını kendisi versin. İdris Ali kararlı bir ses tonuyla yeniden sordu. Hazır mıyız? Çiğdem gülümsedi. Bence biz bunu sandığı açmadan önce düşünmeliydik. İçinde ne olursa olsun o sandığı açtık. Şimdi olmadı demek için çok geç değil mi? Uzay hem onun hem diğerlerinin aynası olmuştu. Biz kimseyi kandırmadık, çalmadık, yalan söylemedik. İzinsiz bir şey almadık. Hepsi onu doğrular gibi kafasını salladı. Ali
bir sandık buldu. Biz de onu açtık. O an ne yapabilirdik? Sandık boş bile olabilirdi. Sonunda kötü bir şey olsa polise bunu söyleriz.
Kararımızı verdik. Evet.
Devam ediyor muyuz?
Evet.
Peki öyleyse.
Devam ettiğinize göre kararınızı vermişsiniz demektir. İşte buna gerçekten çok sevindim. Çok az insan bu noktadan sonra geri adım atabilir. Ama bu sizi sevindirmesin. Yine çok az insan son durağa kadar gidebilir. Kimi daha ilk baştan bırakır, kimi ne olduğunu anlayamadığı için az önemser veya korkar sonuca ulaşamaz. Dürüst ve dikkatli olduğunuz sürece endişe etmenize gerek yok. Şunu unutmamalısın ki, burada yazılanlar yalnızca sandık ve şimdiki bu durum için değil, hayatının geri kalanında ve hatta defteri bitirebilirsen kısa bir süre sonra çıkacağın yolculuk için ne gerekli. Kararsız kaldığın noktada söylediklerimi hatırlaman sana ışık tutacaktır. Belki de bir süre sonra başka bir şehrin kapısını açmış olacaksın. Ey şanslı kişi, cesur ol. Uzayın sesi gergindi. Hangi yolculuktan bahsediyorum? Ben de anlamadım. Belki ilerledikçe açıklar.
Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki, önünüzde iki ayrı yol var. İlki bu sandıkla benim öğreticimle geçti. Diğeri ise çok tehlikeli ve zor bir yol. Üstelik çok uzun ve zahmetli. Sabır ve gayretle yolu bitirebilirsiniz. Bu sırra erersiniz. Hemen sonuca ulaşmak yerine size verdiğim bilgileri iyi anlamanızı, değerlendirmenizi, düşünmenizi, sonra da özümsemenizi istiyorum. Yoksa bir sonraki sokakta kaybolacaksınız. Bu sizi diğer sokağınızın tehlikeli yola hazırlayacaktır. Sizi kocaman karışık ama ışıklı bir şehre götürüyorum. Gerçekte hayalin dansını şaşırarak izleyeceksiniz. Güzelle çirkin, korkuyla ümit, doğruyla yanlış arasındaki seçimleri göreceksiniz. Ancak önce o seçimleri yapabilme gücüne erişmelisiniz. Bunun için de dikkatli ve dayanıklı olmak zorundasınız. Şehrimiz çok güzeldir. Ancak biraz karışıktır. İçinde birbiri içerisine girmiş onlarca sokak olacak. Her sokak bir başka sokağa kesip devam edecek. Burada hangi sokağa gireceğinize karar verecek olan tam olarak sizsiniz. Tıpkı hayat gibi. Yaşayacaklarınız ve deneyimleriniz tamamen sizin seçimleriniz. Önemli olan girdiğiniz sokaktan çok sokağın yönü ve orada karşınıza çıkanlar olacaktır. Karşınıza çıkanları iyi gözlemlemeli ve inceliklerini öğrenmelisiniz. Yani onu önemsemelisiniz. Yoksa bir sonraki sokağa girdiğinizde geri dönüş yolunu bulamazsınız. Unutmamalısınız ki dikkat önemden doğar. Ey şanslı kişi, dikkatli ol. İsterseniz sizinle önce küçük bir deneme yapalım. Sandığı ilk gördüğünüzde çok heyecanlandınız değil mi? Tek istediğiniz bir an önce içini görmekti. Hem iyi hem kötü şeyleri düşündünüz. Belki biraz korkuya da çekindiniz. Peki, açtığınızda içindekilere iyice baktınız mı? Yanıtınız evet ise şimdi gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. İlk önce neyi gördünüz? İçinde sırasıyla neler vardı? Bu materyallerin şekilleri ve duruşları nasıldı? Ancak iyi düşünmelisiniz. Şu vardı demeden önce onun şeklini ve duruşunu da tam olarak söylemelisiniz. Ali okumayı bırakıp arkadaşlarına baktı. Sanırım önce bu sorunun yanıtını vermeliyiz. Çocuklar gözlerini kapattı. Her biri bir başka ayrıntıyı düşünüyordu. Uzay gözlerini açıp arkadaşlarına baktı. Hepsini anımsayabildiniz mi? Betül Sena omuzları silkip, "Hayır, sadece kum saatinin şekli aklıma geldi," diye fısıldadı. Çok acele baktık. Belki de ondan. Sanırım. Sen hangilerini hatırladın dedi Salih. Aklıma defterden ve kum saatinden başka bir şey gelmedi. Kapağı açtığında ilk önce defter vardı. Ama sonrasını hatırlamıyorum. Demek ki yeterince dikkat etmemişiz. O bunu biliyor. Neyi? Bizim yeterince dikkat etmediğimizi. Belki de tahmin etmiştir canım.
Sanmıyorum.
Burada başka bir şey var. Hadi okumaya devam et.
Peki. İdris Ali çok heyecanla defterin sayfasını çevirip kaldığı yerden okumaya devam etti.
Tam olarak şekilleri ve duruşları anımsayamadınız, değil mi?
Neden?
Belki de çıkan şeyleri yeterince önemsemediniz.
Belki hayal ettiğiniz şey farklıydı.
Sandığın içinde ne bulacağınızı sanıyordunuz.
Aradığınız şey neydi de bulduğunuzda yeterince ilgilenmediniz?
Bir hayalet ya da sihirli bir lamba mı aradınız?
Belki de o lamba var ama siz hala göremediniz.
Şaşırdınız değil mi?
Şimdi her şeye yeniden başlayalım ister misiniz?
Sandığın kapağını ilk kez açıyormuş gibi hatırlayıp sırasıyla söyleyelim.
Defter.
Kahverengi yuvarlak bükülmüş bir kağıt parçası.
Kum saati.
İki çukur tas.
Dörde katlanmış biri deri.
Deri üzerine yazılmış harita.
Bir dal parçası.
Dal parçası mı? Siz gördünüz mü? Diye ayağa kalktı İdris Ali.
Hayır.
Belki de sandığın en altındadır.
Hemen bakmalıyız.
İdris Ali telaş içerisindekilere doğru koştu. Birkaç saniye sonra yanlarına geldi.
İşte burada.
Çocuklar üzerine küçük kabartılan olan kurumuş dal parçasına dikkatlice bakıyordu.
Bu dalın özelliği nedir?
Bilmiyorum. Onu ancak okuduğumuzda anlayabiliriz.
İdris Ali yeniden okumaya başladı.
Bunların anlamlarını da zamanı geldiğinde öğreneceksiniz. Üzerinde iki farklı tarih dikkatinizi çekebilir. Biri benim bulduğum, diğeri ise gömdüğüm tarihtir. Tarihleri incelediğinizde uzun bir sır perdesini araladığınızın farkına varacaksınız. Onu ne kadar sonra bulursunuz bilmiyorum.
Dilerim uzun sürmez.
Belki de siz sandığı bulduğunuzda ben hayatta olmam. Ama şunu bilmelisiniz ki, onun bir takipçisi mutlaka olacaktır.
Gelelim sandığın size geliş nedenine.
Dilerseniz bunu yolculuğumuz sırasında zamanı gelince anlatayım. Paylaşmak istediğim o kadar çok şey var ki nasıl sığdıracağımı bilmiyorum. Hepsini sırayla anlatmak istiyorum. Hazır mısınız?
İdris Ali birden heyecanlandı. Terleyen avucunu pantolonuna sildi. Devamını dinlemek için sabırsızlanan arkadaşlarına baktı.
Çiğdem heyecandan abisinin elini tutmuş, tek bir harfini bile kaçırmamak için dikkatlice dinliyordu. Hafifçe esen rüzgar yüzlerini yalayıp geçti.
İdris Ali sanki aldığı nefes yetmiyor gibi derin bir nefes daha aldı.
Sonra kaldığı yerden okumak üzere yeniden defterin sır dolu satırları arasına döndü. Burada yazdıklarımı iyice anlamanızı istiyorum. Yazılanlar ne bir masal ne de bir hayal ürünü. Her anı yaşanmış ve hala da yaşanmakta. Yolculuğumuz sırasında size az da olsa rehberlik etmeye çalışacağım. Eğer bir kusurum olursa şimdiden bağışlamanızı rica ediyorum. Bu uzun yolda kimi zaman öğrenecek, kimi zaman duygulanacak, kimi zaman da eğleneceksiniz. Ama şundan eminim ki çok heyecanlanıp bir sonraki gireceğimiz sokağa merak edeceksiniz. Sandığı bulduğunuzda yanınızda olup o heyecanı sizinle yaşamak isterdim.
Ne güzel bir duygudur o.
Beyniniz bir anda her ayrıntıyı analiz eder. Yüreğiniz kanatlı kuşların istilasına uğrar. Yaşadığınız basınçtan kulaklarınız uğuldar. Korku meraka, merak heyecana dönüşür. Onlarca soru oluşur beyninizde ve siz birine bile yanıt bulamazsınız. Bir an önce ne olduğunu anlamak için sona gelmek istersiniz. Sona geldiğinizde de bu serüven hiç bitmesin diye her şeye yeni baştan başlamayı istersiniz.
Nereden mi biliyorum?
Ben de şanslı kişiyim. Öncelikle sandığın içinde ne bulmayı hayal ettiniz?
Para mı?
Yoksa altın mı?
Ya da değerli bir antika mı?
Belki de sandığın içinden bir cin çıkacağını ve buyur sahip dile benden ne dilersen diyeceğini bile düşündünüz.
Aslına bakarsanız bunların hiçbiri olmayabilir.
Ya da hepsi çıkabilir.
Sadece neyi, niye istediğini bil.
Betül Sena içtenlikle bir kahkaha attı.
Evet, aynen öyle düşündüm. Sanki o da bizim yanımızdaymış gibi geliyor değil mi abi?
Haklısın. Artık acele etmeden her ayrıntıya dikkat ederek devam edelim. Girdiğimiz sokağı iyice inceleyelim.
Hadi okumaya devam edelim.
Şunu iyi bilmelisin ki yalnızca bulanın değil bu sır.
Okuyan da olayın bir parçası haline dönüşecek. Belki bir, belki iki, belki de daha fazla kişisiniz. Her birinizin hayatı başka bir yönde değişecek. Yeter ki ne istediğine karar ver. Hayatında neye ve ne kadar ihtiyacın olduğunu belirle. Soru sormaktan, araştırmaktan, bulduğunu sorgulamaktan çekinme. Ayrıntıları fark et. Her şey ayrıntılarda gizlidir. Ayrıntıya dikkat et. Sonrasını zamana bırak. Doğru ekilen tohum mutlaka yeşerecektir. Kısacık zaman diliminde de olsa birlikte olacağız. Size bu çıktığımız yolculukta, yani isteklerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu yolda elimden geldiğince eşlik etmeye çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Bu arada yol arkadaşınızı, yani beni merak ediyor olabilirsiniz. İzninizle siz önce kendimi tanıtayım. Adım Sait. Bana kısaca Buharalı Sait derler. Çok severim adımı. Büyük büyük babamın da adı Sait'ti. Yani dededen toruna bir miras gibi kalan attır. Bu arada hemen belirtmek isterim ki benim torunumun adı da Sait'tir. Uzay heyecanla sordu. Torunum mu diyor? Bu kişi kaç yaşında? İdris Ali şaşkınlıktan açtığı gözlerini kırpıştırdı. En az 50 olmalı. Ben gittikçe heyecanlanıyorum. Tüm bunlar gerçek olabilir mi? Bir yalan için neden bu kadar basit uğraşsın ki? Çiğdem birden elini uzatıp deftere dokundu. İdris Ali deftere doğru iyice uzattı. Elleriyle her ucunu, dikişli ipini inceledi. Heyecandan elleri titriyordu. Bu kadar özenle hazırlanıp saklandığına göre içinde çok önemli bilgiler olmalı. Çocuklar kitabı öylesine dalmışlardı ki duydukları sesle bir anda ilkettiler. Yemek hazır çocuklar, neredesiniz? Birbirlerine bakıp yüzlerini buruşturdular. Şu an hiçbir açlık hissetmiyordu. Bir an önce defterin tamamını okuyup bitirmek ve anlatılanı anlamak istiyorlardı. İdris Ali, halasının yanlarına gelmesini engellemek için hemen yanıt verdi. Buradayız halacığım, hemen geliyoruz. Telaşla defteri kapatıp koşar adım kilere gitti. Sandığın kapağını açıp içine koyduktan sonra kilerin kapısını sıkıca kapattı. Halasının sesi bir kez daha kalplerini çarptırdı. Çocuklar! Koşar adım gelen İdris Ali telaşını gizleyerek yanıtladı. Sarmaşıklı duvarın orada oturuyorduk halacığım. Hani siz oturak yapacaktınız? Bunu tamamen unutmuştu. Kendini tutamayıp, bir şey okuyorduk diye yanıtladı. Ne okuyordunuz? Halası iri siyah gözlerini onlara doğru çevirmiş, sanki inanmadığını anlatmak istercesine kıpırtısız bakıyordu. Konuyu toparlamak yine uzaya düşmüştü. Kitap okuyorduk Sultan teyzeciğim. Çiğdem bizden kitap okumamızı istedi, ancak okumaya başladıkça bizim de hoşumuza gitti. Elimizden bırakamıyoruz. Çok heyecanlı. Hem de birlikte okumak daha keyifli oluyor. Birimiz yorulduğunda hemen diğerimiz devam ediyor. Böylece hem daha çok kitap okuyor hem de birlikte öğreniyoruz. Çiğdem hemen konuyu toparlamaya çalıştı. Onlar kitap okurken kendimi birden o olayların içinde buluyorum Sultan teyzeciğim. Sanırım okumanın en keyifli yanlarından birisi de bu olsa gerek. Heyecanla onları dinliyorum. Hiç canım sıkılmıyor. Bugün benim için çok güzel ve çok değişik bir gün oldu. Bu durum yaşlı kadının çok hoşuna gitti. Çocukların bir yandan başlarını okşuyor, bir yandan da buna ne kadar sevindim bilemezsiniz. Okuyun benim akıllı çocuklarım, okuyun. Öğrenin ve kendinizi geliştirin. Karanlıklar okumanın ışığıyla aydınlanır. Kendinizi geliştirin. Akşamı size kakaolu kek yapayım mı, ha? İster misiniz? Zahmet etme teyzeciğim. İdris Ali arkadaşına sert bir ifadeyle bakıp başını salladı. Uzay ne olduğunu hemen anladı. Yanına gelip fısıltıyla konuştu. Yalan söylemedim ki. Kitap okumuyor muyuz? İdris Ali arkadaşına bakıp anladım der gibi başını salladı. Sonra halasının her zaman güleç ve sevimli yüzüne dikkatlice baktı. Uzun saçlarında beliren beyazlar siyahlıkların neredeyse ipini kapatmıştı. Yüzü bir bebeğin yüzü gibi sevimli ve masum görünüyordu. Birden ona bakınca içinde beliren sancıyı fark etti. Bu duyguyu iyi tanıyordu. Halasından bir şeyler saklamanın sancısı yine yüreğinin içinde geziniyordu. Zahmet etmeseydin halacım dedi. Zahmet olur mu oğlum? Teşekkür ederiz. Yarasın benim güzel çocuklarıma. Yemeğiniz bitince siz arka bahçeye geçip kitabınızı okumaya devam edin.
Peki.
Yaşlı kadın yeniden mutfağa döndü. Küçük mutfak camı, çardağı gördüğü için çocuklar rahat hareket edemiyordu. Bir an önce tabaklarına konulan yemeği bitirmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. İdris Ali bir yandan yemeğini yiyor, bir yandan da göz ucuyla Çiğdem'i izliyordu. Bir eli tabağının kenarında, diğeriyle de kaşığı tutuyordu. Kaşığına yemeğini diğer elinin yardımıyla alıyordu. Ağır ama dökmeden düzenli bir şekilde tabağındaki yemeğini yiyordu. İdris Ali şimdiye kadar bunu hiç fark etmediğini düşündü. Işığın olmadığı, görüntünün kaybolduğu bir dünyada yaşamak çok zor olmalıydı. İlk bitiren Betül Sena hemen ayağa kalktı. Kim bitirdi? Çiğdem ben der gibi elini kaldırdı. Diğer arkadaşlarına dönerek, ''Hadi, bakın biz bitirdik, biraz çabuk olun.'' diye fısıldadı. Çiğdem heyecandan ayağa kalkmış bekliyordu. İdris Ali sofrayı toparlamaya başladı. ''Bana biraz izin verirseniz tabakları mutfağa götüreyim.'' Halam çok yoruldu. ''Haklısın, biz bunu düşünemedik. Soframızı toparlamalıyız. Müsaade edersen biz de yardım edelim.'' ''Peki.'' Üç arkadaş el birliğiyle sofrayı toparlayıp kilere girdiklerinde güneş koyu kızıllığının içine doğru girmeye başlamıştı. Betül Sena arkadaşlarına dönüp ağlamaklı bir sesle, ''Akşam oluyor. Eğer annem beni çağırırsa defteri bensiz okuyamayacağınıza söz verin.'' Uzay ve İdris Ali birbirlerine baktılar. İkisi de böyle bir sözü vermek istemiyordu. ''Doğruyu söylemek gerekirse ben okumadan duramam. Ancak sana söz veriyorum. Sen geldiğinde kaldığın yerden okurum ya da anlatırım.'' ''Hayır, bu aynı şey değil. Bu heyecanı birlikte yaşamak istiyorum. Siz gitseydiniz ben sizi beklerdim.'' Çiğdem ablasını onaylarcasına kafasını salladı. ''Bence de beklememiz gerekir. Anca beraber, kanca beraber.'' İki arkadaş birbirlerine bakıp gülümsedi. Bu iki kızın elinden kolayca kurtulamayacaklarını biliyorlardı. Uzay bu işe bir çözüm getirmek istercesine söze karıştı. ''Sen de bu akşam erken gitme Betül Sena. Rica etsem onu buraya getirir misin?'' ''Söz veriyorum, elimden geleni yapacağım. Ama gidersem siz de okumayın, söz mü?'' ''Söz.'' İdris Ali hızla bir iki adım atıp seslendi. ''Hadi, acele etmeliyiz, akşam oluyor.'' Sarmaşıkların sardığı taş duvarın yanına geldiler. Birbirlerini iyice sokuldular. İdris Ali defteri eline aldı. Sayfayı açtığında heyecan ve merak yine yüreklerine doldu. 7. ayrımın sonu, sayfa 122.